Ayrım 13.
Öyle sanıyorum ki sevgili dostum, dedi Abu Zer Mehmet Ali'ye, bu hırıltılar ve gök gürültüsünü andıran öksürükler ciğerlerinden geliyor ve bu iyi işaret değil. Abu Zer ranzadan kalktı. Mehmet Ali'nin eşyalarının arasından temiz bir fanila, parka ve boğazlı yün kazak bulup getirdi. Mehmet Ali'yi doğrulttu, arkasına yastık koydu, üzerinde terden sırılsıklam halde fanilayı ve kazağı çıkartıp yeni çamaşırlarını giydirdi. Evet dostum, dedi Abu Zer, kendine biraz daha dikkat etmelisin. İnandıklarını gerçekleştirebilmen için sağlığını korumak zorundasın. Mehmet Ali'yi giydirdikten sonra Abu Zer bayrama döndü. Şoka atlatan ve yeni yeni toparlanmaya başlayan bayramın saçlarını okşadı. Sen şimdi daha iyisin, dedi. Seni yerde boylu boyunca yatarken gördüğümde bayağı endişelenmiştim. Ancak şunu da söyleyeyim ki sen çok güçlü bir çocuksun ve böyle korkusuzca davranmaya devam et. Mehmet Ali gece boyunca öksürmeyi sürdürdü ve ateş yükseldi. Abu Zer Mehmet Ali'nin başucundan ayrılmadı. Havluyu ıslatıp ıslatıp Mehmet Ali'nin alnına koydu ve gece boyunca Mehmet Ali ile sohbet etti. Bir insan yaptıklarıyla övünebilmelidir, diyordu Abu Zer. Kendisine saygı duymayan insanlar başkalarına da saygı duyamaz. Kendisine saygısını yitirenler çökmüş bir maden ocağı gibidirler ve öyle bir noktaya gelirler ki onurlarını yitirirler ve gittikleri her yere çamurlarını bulaştırırlar. Böyle birisini tanımıştım. Önce annesini, sonra babasını kaybetti. Babası öldüğünde yüklüce bir miras bırakmıştı. Delikanlı bir anda o güne kadar görmediği bir parayla karşı karşıya kalınca şaşırdı. Bir pavyon karısının peşine takıldı. O kadın öylesine gözlerini kör etmişti ki başka bir şey görmüyordu. Belli bir süre sonra parası tükenince kadın onu terk etti. Daha doğrusu kovdu. Delikanlı kadını görebilmek için birkaç kere daha pavyona girmek istedi. Ancak onu dövüp dışarı attılar. Ne gidecek bir yeri ne de çalışacak gücü kalmıştı. Artık tam bir serseri ve alkolikti. Bir şişe adi şarap bulabilmek, bir tek sigara içebilmek için insanların peşlerinden dolaşıyor, saatlerce yalvarıyordu. Saçı sakalı birbirine karışmış, üzerindeki elbiseler lime lime dökülmüştü. Birkaç kere hırsızlık yapmaya kalkıştı. Ama ayakta bile zorlukla durabildiğinden daha işin başında yakayı ele verdi. Birkaç kez hapiste yattı. Birkaç kez araba altında kaldı ama ölmedi. En sonunda bir kış günü bir inşaatın betonunun üzerinde onu soğuktan donmuş bir halde buldular. Abu Zer konuşmasını ara verdi, soluklandı. Tekrar konuşmaya başladı. Bir zamanlar bir meyhanede garson olarak çalışmıştım. Bu meyhaneye emekli bir edebiyat öğretmeni gelirdi ve ben onunla iyi bir dostluk kurmuştum. Geldiği akşamlar meyhane boşaldıktan sonra birlikte oturur sohbet ederdik. Evlat, derdi, mutlu olmayı bilmiyorsan öğren. Dünyayı odun gelip kalas gitme. Mutlu olmayı öğren ve mutlu olmak için çalış. Mutluluk yalnızca lüks bir restoranda bıldırcın kızartması yiyip Fransız şarabı içmek değildir. Mutluluk yalnızca oynak kalçalı sarışın bir dilberin koynunda sabahlamak da değildir. Mutluluk kendin ve başkaları için doğru bildiğin yolda bazen rüzgarı arkana alarak, bazen de rüzgara karşı önüne çıkan engelleri bir bir aşarak ilerlemektir. Şimdi o sevgili dostum burada olsaydı sana şöyle derdi. Evlat, gözlerine bakıyorum ve öfkeli dumanların arasında ışıldayan parıltılar görüyorum. Ciğerlerindeki hırıltılar, dudağının kenarından sızan kan, mutluluğunu gölgeleyemiyor. Çünkü teslim olmadın. Evet, aynen böyle, derdi. Abu Zer gece uzun uzun konuştu. Mehmet Ali uyuyana kadar gülümseyerek onu dinledi ve gece yarısından sonra uykuya daldı. 16. Ertesi gün koğuşlar yeniden boşalttırıldı. Bu sefer tutukluları dershaneyi andıran bir salona götürdüler. İçeride iki koğuşun birleştirilmesiyle 30 kadar siyasi tutuklu toplanmıştı. Salonun önündeki masanın başında bir astsubay ayakta dikiliyordu. Tutukluların çevresinde eli coplu gardiyanlar zincir oluşturmuşlardı. Astsubay herkesin yerine oturmasını bekleyip konuşmaya başladı. Burada neden toplandığımızı biliyor musunuz? Bir süre susup mahkumlara baktı. Tam yeniden konuşmaya başlayacaktı ki bir el havaya kalktı. Astsubay o elin sahibine ne söylemek istediğini sordu. Elin sahibi ayağa kalktı. Bu Abu Zer'den başkası değildi. Özür dilerim efendim, dedi. Neden toplandığımızı bilmiyorum ama izin verirseniz ben bir tahminde bulunabilirim. Astsubay Abu Zer'in gözlerinin içine baktı. Bulun bakalım, dedi. Neymiş tahminin? Bana kalırsa, dedi Abu Zer, dün bize karşı fazlaca sert davranmanızdan ötürü özür dileyeceksiniz sanırım. Astsubay'ın böyle bir tahmini beklemediği yüzünde uyanan şaşkınlıktan belliydi. Kekeleyerek otur yerine, otur hayvan herif, diye bağırdı. Abu Zer buna rağmen oturmadı. Özür dilerim efendim, dedi, ama hayvanlar tahmin yürütmez. Bunu da size şöyle açıklayabilirim. Bilirsiniz kurban bayramlarında kurban kesilir. Babam henüz sağken ve ben küçük bir çocukken babam her kurban bayramında kurban keserdi. Kurbanlığı 6 ay önceden alıp beslerdi. Kurbanlık koyun son dakikaya kadar bahçede serbest serbest dolaşırdı. Eğer onda tahmin etme yeteneği olsaydı az sonra kesileceğini anlar ve kaçıp giderdi. Ama dediğim gibi hayvanlarda tahmin yeteneği yoktur. Ancak şimdi siz bana avlanmak istenen kuşların en küçük bir kıpırtıda kaçtıklarını söyleyebilirsiniz. Ama onların bu davranışının tahmin değil, içgüdüsel bir davranış olduğunu bir gazetede okumuştum. Assubay yanakları kızararak Abuzer'e sert bir bakış fırlattı. Sanıyorum bu abuk sabuk konuşmalarınla gerçekleştirmek istediğiniz dersi sabote etmeye çalışıyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Son derece salakça tahminlerde bulunmana rağmen şunu da tahmin etmeni isterim ki eğer böyle aptalca konuşmalarını sürdürürsen başına dünkünden çok kötü belalar açılacak. Evet, bugünkü dersimizin konusu anarşi, terör ve bunun arkasındaki dış güçler. Assubay konuşmasına burada kısa bir süre için ara verip salondakilerin kendisini dinleyip dinlemediklerine baktı. Ancak dikkatle bakınca gördü ki kimse kendini dinlemiyor, sağa sola bakıyor, birbiriyle konuşup işaretleşiyorlardı. Assubay bu durum karşısında müthiş öfkelendi ve bağırdı. Kesin sesinizi de beni dinleyin. Dinleyin de nasıl aldatıldığınızı görün. Şunu bilmiş olun ki sizi er geç adama benzeteceğiz ve pek yakında ayaklarımıza kapanacaksınız. Mahkumlardan uğultular yükseliyordu. Abuzer yeniden yerinden doğruldu. Özür dilerim efendim dedi. Acaba bana bir kağıtla kalem verebilir misiniz? Assubay sert sert Abuzer'e baktı. Ne yapacaksın kalem kağıdı dedi. Abuzer yumuşak bir ses tonuyla bunun nedenini şöyle açıkladı. İçime birden esin perileri doluştu ve ben size az önce bahsettiğim kurbanlık koçlardan birinin resmini çizeceğim. Assubay öfkeden deliye dönmüştü. Masasının üzerinde duran copunu kaptığı gibi Abuzer'e doğru fırlattı. Abuzer kendini kenara çekince cop havada ıslık çalarak uçup gitti ve arka tarafta hazır orada bekleyen bir gardiyanın göğsünde patladı. Ön tarafta oturan mahkumlardan biri karavana diye bağırdı. Bir başka tutuklu ona karşı çıktı. Ne münasebet dedi. Tam kalbinden vurdu. Öteki fikrinde ısrar etti. O yanlış hedef dedi. Olsun diye tartışmayı sürdürdü diğeri. Yanlış manlış hedef. Vurdu ya. Assubay susun susun hain herifler diye bağırıyordu ve gardiyanlara Abuzer'i göstererek atın bunu dışarı diyordu. Abuzer dışarı atılırken salondakilerden alkış sesleri yükseldi. Assubay iyice çileden çıkmıştı. Bunları da koridora atın ve derslerini verin diye çılgınlar gibi bağırıp çağırmaya devam ediyordu. Mahkumlar koğuşlarına götürmek üzere çekiştirilirken dayak faslı yeniden başladı ve cop sesleriyle slogan sesleri birbirine karıştı. Koğuşa dönüp kapı üzerlerine kapatıldığında Abuzer, diğer arkadaşlarına Assubay'ın kendisini yanlış anladığını açıklıyordu. Resim çizmek istemenin nesi kötü anlayamıyorum diyordu. Oysa tam da ilham perisi gelmişti. İlham perisi bu, ne zaman geleceği, ne zaman gideceği belli olmaz ki. Bende de bu perilerin telefon numaraları da yok, istediğim zaman çağırayım gelsinler. Hem bakalım her çağırdığında gelebilecekler mi? Onların da bir sürü işleri güçleri vardır. Doğrusu Assubay'ın davranışını yadırgadığımı söylemek zorundayım. Koğuştakiler bir yandan Abuzer'in konuşmasını dinleyip gülerlerken, bir yandan oflayıp puflayarak vücutlarındaki son dayağın izlerini tespit etmeye çalışıyorlardı. Abuzer konuşmasını bitirip yerine oturmaya hazırlanırken Murat'ın suçlayıcı sesini duydu. Onları olur olmaz gevezeliklerinde sen tahrik ediyorsun diye yüksek sesle bağırıyordu Murat. Mücadelemize de sekte vuruyorsun. Evet onları tahrik ediyorsun, kışkırtıyorsun ve aradıkları ortamı hazırlıyorsun. Abuzer bu suçlamalara cevap verecekti ama Murat daha yüksek sesle bağırmaya devam etti. Bağırırken boğazındaki damarlar şişiyor, dudaklarının üzerindeki kömür karası gibi ince bıyıkları üst dudağıyla beraber bir o yana bir bu yana oynuyordu. O koca çeneni kapa ve beni dinle diye bağırıyordu. Senin yüzünden durmadan dayak yiyoruz. Burası ucuz kahramanlıkların para getirdiği bir sirk değil. Sen o ucuz kahramanlıklarını kendine sakla. Nesin, necisin, kimsin belli değil. Hangi gruptansın o bile belli değil. Bundan sonra gereksiz gevezelikler yapma ve bizim başımızı derde sokma. Abuzer elleri belinde Murat'ı dinledi. Bu kadar sinirlenmene gerek yok dostum dedi. Başını derde sokmayı inan ben de istemezdim. Ancak başındaki bu kadar beladan sonra bunu yeni fark etmen beni şaşırttı. Ve bu saatten sonra başının derde girmesinden çekinmen beni daha fazla şaşırttı. Bunun ötesinde bu konuda beni suçlaman beni üzdü. Oysa seni buraya atan ben değilim ve seni onlarca yıl hapse mahkum edecek de ben olmayacağım. Durum bu kadar açıkken neden öfkeni bana yönelttiğini anlamak zor. Bu bana bir dergide okuduğum makineleşmenin ortaya çıkmasıyla işten atılan işçilerin makineleri parçalamaya kalkmasını anlatan bir yazı anımsattı. Suçluyu başka yerlerde aramayalım ve bu kadar erken sinirlenmeyelim. Bana göre daha işin başındayız ve bundan sonraki günlerin daha kolay geçeceğini zannetmiyorum. Bu adamlar bizi öyle kolay kolay bırakacağa benzemiyorlar. Neden bırakmayacaklarını bana sorma. Tam cevabını ben de bilmiyorum. Sen neyi biliyorsun ki zaten diye Abuzer'in sözünü kesti Murat. Habire boş boş konuşuyorsun. Murat dövüşe hazır horozlar gibi saçları dikilmiş, gözleri büyümüş bir vaziyette Abuzer'e bakıyordu. Abuzer ise Murat'ın son sözlerinde ona sırtını dönmüş, Mehmet Ali ile diğerlerinin arasına oturmuş onlara hayallerinden bahsetmeye başlamıştı. Şimdi dışarıda olacaksın diyordu. Taze bir palamut alacaksın, güzelce temizleyeceksin ve bir kremitin üzerine yağlı kağıt yayacaksın. Üzerini hafif yağlayacaksın ve balığı üzerine yatıracaksın. Balığın kenarlarına ve üzerine biraz soğan, bir dilim domates, birkaç dilim limon ve defne yaprağı koyacaksın ve fırına süreceksin. Yanında da bir duble buzlu rakı, nasıl da güzel giderdi. Ben rakı içmem dedi Bayram. Abuzer elini Bayram'ın omuzuna koydu. Üzülme, sana da bir gazoz açarız dedi. Diğerleri bu sözlere güldüler. Bayram'ın yüzü kızardı. Sanki içki içmek bir marifet mi dedi. Marifet dedi Abuzer, hem de büyük marifet. Önemli olan içmek değil, içkiye tutsak olmamak, içkiye hükmetmektir. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ayık kafayla müthiş iyi ve kibar bir insan. Konuşurken kelimeleri özenle seçer. Karşısındakine büyük bir saygıyla davranır. Ama içti mi? Yavaş yavaş değişir, başka bir kimliğe bürünür ve dayanılmaz biri haline dönüşürdü. Bir seferinde meyhanede durduk yere kavga çıkarmış ve sağlam bir dayak yemişti. Bir seferinde de dolunaylı bir yaz gecesinde ampul yanıkken asla uyuyamayacağını söyleyip ay deliği göstererek düğmesini kapayıp ışığı söndürmemi istemişti. O ana kadar sessizce konuşmaları dinleyen Mesut söze karıştı. Benim de babam çok içerdi dedi. İçmek için hep bir bahane yaratır, böylece kendi kendini teselliye çalışırdı. Bir akşam işlerinin bozuk gittiğini söyleyip üzüntüden, bir başka akşam işleri iyi gittiği için sevinçten, bir başkasında oğlunun askere gidişi yüzünden, bir başka akşam oğlundan mektup geldiğinden, bir diğerinde de mektup gelmediğinden gibi onlarca sebep yaratır ve hep bunların yüzünden içtiğini söylerdi. En sonunda bir gün dayanamayıp, baba dedim, bir gün de kendin için iç, keyfin için iç, herhangi bir nedensiz iç. O yüzüme üzgün üzgün baktı. Sizlerin ve dünya dertleri için içmekten kendim için içmeye sıra mı geliyor oğlum dedi. Mesut'un konuşmasından sonra bir müddet kimse konuşmadı. Abuzer ranzasına uzandı. Koğuşun içerisi soğumuştu. Dışarıda gökyüzünü gri bulutlar kaplamış, ara sıra sert ve soğuk rüzgar esiyordu. Mehmet Ali üşüdüğünü hissetmiş, battaniyenin altına girmişti. Battaniyeyi boğazına kadar çekerek kış bastırdı dedi. Bu yıl çetin bir kış olacak galiba. Kaloriferleri de yakmıyorlar. Kendimizi soğuktan korumalıyız. Abuzer içini çekti. Olsa da bol bol pekmez içsek, insanın içini kızıştırır, kanın akışını hızlandırır dedi. Bayram suratını buruşturarak, ben kesinlikle içmem dedi. Ancak tahinle karıştırılırsa ekmeğimi banar yerim. İçmezsen böyle küçük kalırsın dedi Abuzer. Benden sana tavsiye, buradan çıktığında kış mevsimlerinde bol bol pekmez iç, faydasını hemen göreceksin. Mehmet Ali tekrar öksürmeye başlamıştı. Göğsündeki hırıltılar giderek artıyordu. Yüzü zayıflamış, zaten sarı olan rengi tamamen solmuştu. Göz kapakları halsizlikten kapanmak üzereydiler. Abuzer battaniyesini düzeltti. Yine çok halsiz görünüyorsun dedi. Mehmet Ali hala öksürüyordu. Sanıyorum ciğerlerimdeki rahatsızlık ilerlemiş durumda. Bundan dolayı kendimi biraz güçsüz ve halsiz hissediyorum. Doktora çıksan, Mehmet Ali acı acı güldü. Aspirin versin diye mi? Mesut elini öfkeyle duvara vurdu. İçindeki öfkeyi duvardan çıkartmak ister gibiydi. Nasıl bu kadar acımasızlaşabiliyorlar dedi. Nasıl olabiliyor da bir doktor bu kadar zorbalaşabiliyor? Anlamak çok zor. Bu adam hiç başka doktorların yanına gitmiyor mu? Öbür doktorlar aralarında ben şu hastayı şöyle iyileştirdim. Öteki ben şu hastayı şöyle ölümden kurtardım diye konuşurlarken bunun yüzü hiç kızarmıyor mu ve kendisinden utanmıyor mu? Abuzer yatağına girip battaniyeyi üzerine çekerken Mesut'a cevap yetiştirmeyi ihmal etmedi. Belki de bizim doktor insanları kurtarmayı değil, öldürmeyi marifet sayıyordur. Ertesi sabah uyandıklarında küçük havalandırmanın beton zemininin karla kaplandığını gördüler. İlk uyanan Bayram'dı ve sevinçle bağırarak diğerlerini uyandırdı. Havalandırmanın geniş çevresi hepsinin üzerinde değişik bir hava yaratmıştı ve kar yağmaya devam ediyordu. Bayram büyük bir neşe içerisinde pencereden dışarısını seyrediyor. Şimdi okulda arkadaşlar kar topu oynarlar diye söyleniyordu. Keşke havalandırma saatinde de yağmaya devam etse. Karı kucaklamak, üzerinde boylu boyunca yatmak, yuvarlanmak istiyorum. Bu konuda hiç endişen olmasın dedi Mehmet Ali. Nasılsa bugün askeri eğitim ve spor yaptırma gerekçesiyle gardiyanlar seni karların üzerinde umduğundan fazla yuvarlayacaklar. Nitekim de Mehmet Ali'nin dediği gerçekleşti. Havalandırma saatinde bu kez bir gün öncesinden daha kötü dayak yediler. Dayaktan geriye bembeyaz karın üzerinde oraya buraya saçılmış kırmızı kan lekeleri kaldı. Ertesi gün yeniden dershaneye toplandılar. Bu kez dersi verecek olan astsubay değişmişti. Ben kimseye benzemem diye söze başladı yeni öğretmen adayı. Benim kimseye benzeyip benzemediğimi askerlere soralım. Astsubay salonda tutukluların çevresine dizelenmiş gardiyanlara döndü. Söyleyin lan dedi, ben kimseye benzer miyim? Gerçekten gardiyanlar astsubayın karşısında neredeyse nefeslerini tutarcasına dimdik ve hiç kıpırdamadan duruyorlardı. Hep bir ağızdan benzemezsiniz komutanım diye bağırdılar. Gardiyanların bu cevabından sonra Abuzer ayağa kalktı. Özür dilerim efendim dedi. Ben sizin kimseye benzemediğiniz fikrine katılamayacağım. Bizim köyde Zülfü Dayı isminde birisi vardı. Siz ona çok benziyorsunuz. Hatta o kadar çok benziyorsunuz ki odaya girer girmez onun bir yakın olup olmadığınızı soracaktım. Ama dersin ahengini bozmamak için sorumdan vazgeçtim. Siz ağzıyla burnuyla tıpkı onun aynısısınız. Kendisi şu anda yaşamıyor. Yıllar önce köyde eşek tepmesi sonucu öldüğünü duymuş ve çok üzülmüştüm. Astsubay Abuzer'in yanına kadar geldi. Şimdi birbirlerine öylesine yakındılar ki nefesleri birbirlerinin suratlarında hafif bir rüzgar gibi dolaşıyordu. Astsubay bir süre daha Abuzer'in gözlerinin içine baktı. Daha sonra bu bakışmanın yeteri kadar uzadığına kanaat getirerek bir yay gibi gerilmiş vücudunu biraz gevşeterek Abuzer dedikleri adam sen misin yoksa diye sordu. Abuzer de gergin vücudunu gevşetmişti. Evet dedi, benim adım Abuzer. Ayrıca siz beni bir adam olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü sizin komutanınız benim adam değil ne üdüğü belirsiz bir mahluk olduğumu söylemişti. Astsubay kafasını aşağı yukarı tehditkar bir biçimde salladı. Komutan az bile söylemiş dedi. Sen ne üdüğü belirsiz bir mahluktan da beter bir şeysin. Senin ne yapmak istediğini çok iyi bildiğim için şimdi seni dışarıya atarak istediğin sonuca kavuşturmayacağım. Tam aksine burada tutarak dersi dinlemeni sağlayacağım. Ancak yaptığın bu bozgunculuğun cezasız kalacağını sanıp boş yere hayale kapılma. Seninle dersten sonra görüşeceğiz. Abuzer astsubayın bu sözlerine sevinmişti. Böyle bir karara vararak beni dersinizden mahrum bırakmadığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır dedi. Ayrıca bu kararınızdan ötürü sizi candan kutluyor ve alkışlıyorum. Abuzer yeni öğretmen adayını alkışlamaya başladı. Abuzer'in alkışlarına diğer mahkumlar da coşkuyla katıldılar. Öğretmen adayı çılgına dönmüş boğalar gibi burnundan soluyarak elindeki copla bir o yana bir bu yana saldırıyor, elindeki copu rastgele savurarak ''Susun ulan köpek herifler, düzenbazlar, hainler, vatan hainleri!'' diye bağırıyordu. Alkışlar uzun uzun sürdü, sonra yavaş yavaş kesildi. Astsubay dershanenin içerisinde birkaç kez gidip geldi. Bir ara konuşmaya niyetlendi ama nedense vazgeçti. Yeniden bir süre daha dolaştı ve masanın başına geçip oturdu. Bir süre kalemle oynadı. Sonra birden yerinden fırlayıp dershaneyi terk etti. Kapıdan çıkarken de gardiyanlara dayak emrini verdi. O gün dersten sonra ve gece boyunca cezaevinde koğuşlar ve kısımlar arası özel haberleşme kanalları hiç boş kalmadı. Sonunda toplu halde açlık grevinde karar kılındı. Ertesi sabahtan itibaren yemeklere el sürülmemeye başlandı. O günkü yemekler geldiği gibi geri gitti. Komutan yemeklerin gelmediğini duyunca çok büyük tepki göstermedi. Açlıktan gebersin tezevenkler dedi. Nasılsa birkaç gün sonra dayanamayıp aç köpekler gibi karavanlara saldıracaklar. O zaman da yemekleri azaltarak onlarla oynama sırası kendisine gelecekti. Evet, şimdilik önemsenecek bir durum yoktu. Öğleden sonra havalandırma saati sırasında koğuşun boşaltılması istendi. Ama Mehmet Ali son derece rahatsızdı ve yataktan kalkabilecek durumda değildi. Abuzer de onun yanındaki ranzaya yatmış yerinden kımıldamıyordu. Diğerleri önce koğuşu boşaltmak üzere hareketlendiler. Ancak Mehmet Ali ile Abuzer'in yerlerinden kımıldamadıklarını görünce eski yerlerine döndüler. Sadece Murat gidip gitmemek arasında bocalıyordu. Onun bocaladığını fark eden Mehmet Ali ona doğru seslenerek yerine oturmasını söyledi. Murat Mehmet Ali'ye baktı. O sırada Bayram Murat'ın yanına giderek kolundan yavaşça tuttu, geriye çekti. Kimsenin yerinden kımıldamadığını gören fare surat, son kez ihtarda bulunduğunu belirterek koğuşun derhal boşaltılmasını söyledi ve Abuzer'in yattığı ranzaya doğru yürüdü. ''Ey sen!'' dedi. ''Söylediklerimi duymadın galiba.'' Abuzer vücudunu geri doğru çekti. Sırtını duvara yasladı. ''Elbette söylediklerini duydum.'' dedi. ''Ama bugün canım dışarı çıkmak istemiyor. Bütün gün yatakta yatacağım.'' Fare Surat, burada neyin ne zaman yapılacağını biz belirleriz dedi. Az sonra yardımcı buraya gelip de sizi bu halde görürse başınıza neler geleceğini siz daha iyi bilirsiniz. Fare Surat'ın bu sözlerine Mehmet Ali karşılık verdi. Bugün dışarı çıkmayacağız. Fare Surat bu kez Mehmet Ali'ye döndü. Sen sus dedi. Ben onunla konuşuyorum. Abu Zer Fare Surat'a gülümsedi. Sohbetim çok tatlıdır dedi. Bak sen bile benimle konuşmadan yapamıyorsun demek. Seninle sohbet etmek isteyen kim diye çıkıştı Fare Surat. Ben dışarıya çıkıp askeri eğitim ve spor yapmanızı söylüyorum o kadar. Onu anladık dedi Mehmet Ali. Biz de bugün çıkmayacağımızı söylüyoruz. Mehmet Ali son kelimelerini söylerken yardımcı koğuşa girmiş ve konuşmayı duymuştu. Herkes aynı fikirde mi diye sordu. Yardımcının bu sorusunu koğuştakiler ranzalarına yatarak cevap verdi. Yardımcı bunun ne anlama geldiğini gayet iyi anlamıştı. Gardiyanları tutukluların üzerine saldırttı. Ertesi günde yemekler geri çevrildi. Ondan sonraki 4 günde aynı şekilde geçti. Açlık grevi komutanın tahmininin aksine kolayca bitecek gibi gözükmüyordu. O günden sonraki gün cezaevinde o güne kadar görülmemiş güzellikte ve bollukta yemek çıkartılması için emir verdi. Yemekler öylesine güzel pişirilip hazırlanmıştı ki daha koğuşa getirilmeden koridorların başından kokuları duyuldu. Mis gibi kokuyor dedi Bayram. Bizi çılgına çevirmek istiyorlar. Koğuştakiler 13. günde artık güçsüzleşmeye başlamışlardı. Bütün gün boyunca ranzalarında yatıyorlar, cezaevi idaresinin çeşitli nedenler ileri sürerek uyguladığı dayak zorbalığına bile karşı koyacak gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Bir de boş midelerden yükselen ağır kokular koğuşun havasını bozuyordu. Fare Surat karavanaların başında koğuşa girdi. Sayın hain beyler diye konuşmaya başladı. Bakalım bu yemeklere ne diyeceksiniz? Böyle kaliteli yemekleri lüks lokantalarda bile bulamayacağınızdan eminiz. Böylesi güzel yemeklere ben bile dayanamam. Abu Zer yattığı yerden kımıldandı. Öyleyse sen ye onları dedi. Bu kadar özendiğine göre mutlaka ye de bir tarafın şişmesin. Fare Surat pis pis sırıttı. Ben zaten her gün yiyorum dedi. Bunları yiyemeyenlere getirdik. Yiyin de aç karnınızı doyurun. Fare Surat karavanları içeri bıraktırıp gardiyanlarla birlikte koğuşu terk etti. Yemeklerin mis gibi kokuları açlık grevcilerinin midelerinin daha fazla gürültü çıkarmasına neden oldu. Buna karşın yemeklerin bulunduğu karavanlara bakmıyorlar ve kokularını da duymamaya çalışıyorlardı. Yalnızca Murat gözlerini karavanadan ayıramıyordu ve karavanaların başına koşmamak için kendini zor frenliyordu. 2 saat sonra Fare Surat ve diğer gardiyanlar yeniden geldiler. Doğru karavanaların başına gidip yemeklerde bir eksilme olup olmadığına baktılar. Ancak yemekler getirildikleri gibi aynı duruyordu. Fare Surat yüzünü buruşturdu. Demek bunları da yemediniz dedi. Evet yemedik dedi Abu Zer. Çünkü iyi pişirilmemişlerdi. Tavuk biraz fazla kızartılmış. Dolayısıyla da kurumuş. Kadayıfın da şerbeti biraz fazla sıcakken dökülmüş. Bunun sonucunda da kadayıf hamurlaşmış. Fare Surat merakla Abu Zer'e baktı. Nereden biliyorsun dedi. Tatlarına mı baktın?